Ayrım 45.
Bu amaçla 23 Kasım 1730 günü divan mensupları olağanüstü toplantıya çağrılıyordu. Buradaki tartışmalara katılmak üzere patrona ile arkadaşları da davet ediliyorlardı. Toplantıda patronu Halil kendi gizli amaçlarını gerçekleştirmek düşüncesi ve hevesiyle ateşli bir savaş taraftarı kesiliyor, İran ile Rusya'ya hücum edilmesi fikrini şiddetle savunuyordu. Buna karşılık Rical ile danışıklı olarak Kaplan Giray bu görüşe karşı çıkarak savaş ilan edilmesine muhalefet gösteriyordu. Uzun süre mesele tartışılıyor fakat bir karar alınamıyordu. Bunun üzerine Zorbabaşı bu kadar kalabalık bir divanda devletin en mahrem ve önemli konularının bu denli ulu orta konuşulmayacağını ve sağlıklı bir karar alınamayacağını belirterek toplantıyı terk ediyordu. Patrona ayrıca böyle geniş katılımlı toplantılarda devletin sırlarının da ifşa edildiğini ileri sürüyordu. Canım Hoca ile yandaşları patronanın bu çıkışını da kendisine karşı yönlendirerek kullanıyordu. Patronanın haklı olduğunu devletin en önemli meselelerinin daha az sayıda katılan yöneticiler tarafından konuşulup tartışılması gerektiğini belirtiyorlardı. Zorbaları yok etmekle görevlendirilen gizli örgütün yöneticileri 2 gün sonra patronanın istekleri doğrultusunda az sayıda katılımcının hazır bulunacağı bir toplantının Saray-ı Hümayun'da yapılmasını kararlaştırıyor ve Sultan 1. Mahmud'a öneriyorlardı. 25 Kasım 1730 günü yapılacak olan divan toplantısına az sayıda ve belirli yöneticiler davet ediliyordu. Gizli örgüt bu toplantıda eyleme geçilmesini ve zorbaların reislerinin katledilmesini kararlaştırıyordu. Buna karşılık zorbaların kendilerini tam anlamıyla güvende hissetmeleri için de daha önce patrona ile Muslu Beşe'nin talep ettikleri makamlara padişah tarafından bu toplantıda atanacakları haberlerini yayıyorlardı. Böylece zorbaların reisleriyle birlikte toplantıya katılmaları garanti altına alınıyordu. Ancak görevliler bu toplantıyla ilgili son hazırlıkları yaparken Arnavut Zülali, Hasan Efendi, Kaplan Giray'a giderek zorbaların sadrazamı, Şeyhülislam'ı ve kızlar ağasını istemediklerini bildiriyordu. Beylerbeyi Benli Mustafa Paşa'nın gelmesine kadar Hafız Ahmet Paşa'nın kaymakam olarak devleti yönetmesini istiyordu. Bunun gerçekleşmesi halinde de yeni olayların patlak verebileceğini ileri sürüyordu. Fakat Kaplan Giray durumu başarıyla idare ediyor, yeni bir fitneye gerek olmadığını söylüyordu. Ayrıca bu meseleyi görüşmek üzere patronanın yanına gelmesini istiyordu. Gerçekten de patrona ile Giray o gün buluşuyordu. Bu görüşmede Kaplan Giray patronaya taleplerinin tamamıyla uygun olduğunu, padişahın kendisine büyük güven beslediğini, her arzusunu yerine getirdiği halde adamlarını toplayıp adını zorbaya çıkarmanın doğru olmadığını söylüyordu. Kaplan Giray sözlerini şöyle sürdürüyordu. Elbette ki bu günlerde müşavere için cemiyet olunacak. Ben cemiyeti meskûr-i huzur-u hümayuna kaldırırım. Siz dahil bil müşafehe padişaha söylersiniz. Ben de sizi tasdik ederim. Patron-ı İsyanı 1730, adı geçen eser sayfa 175. Böylece Kaplan Giray patrona ile zorba reislerinin bu toplantıya katılmalarını garanti altına alıyordu. Buna paralel olarak patrona tersaneye gidiyor ve Kapıdağ'ın Derya Canım Hoca'yı ziyaret ederek havayı koklamaya, olabilecekleri kestirmeye çalışıyordu. Öte yandan 25 Kasım günü gerçekleştirilecek divan toplantısında girişilecek katliamla ilgili hazırlıklar da tamamlanıyordu. Bu hazırlıklar Canım Hoca Mehmet Paşa, Kaplan Giray, Pehlivan Halil Ağa ve İbrahim Ağa'nın denetimi altında yürütülüyordu. Önceden yapılan plan çerçevesi de Saray-ı Hümayun'da, Revan Kasrı'nda ve Sünnet Odası'nda önlemler alınıyor, gerekli düzen kuruluyordu. Zorbaları öldürmekle görevlendirilen tepeden tırnağa silahlı 30 muharip dolap içlerine, ocak içlerine ve benzer yerlere geceden yerleştiriliyordu. Bunlara gerekli talimatlar titizlikle veriliyor, nasıl hareket edecekleri etraflıca anlatılıyordu. Nihayet Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini belirleyecek olan gün gelip çatıyordu. Patrona Halil Muslu Beşe, Yeniçeri Ağası Kel Mehmet Ağa, Sekbanbaşı Boynu Urdu Murtaza Ağa, Zülali Hasan Efendi, İstanbul Kadısı Deli İbrahim Efendi, İstanbul Efendisi Abdullah Efendi ve zorbalarla işbirliği yapan diğer bazı ağalar, yanlarında 25-30 kadar muhafız zorba olduğu halde saraya geliyorlardı. Can korkusu ve güvensizlik nedeniyle ilk toplantıda son derece dikkatli ve müteyakkız davranan zorbalar, o toplantıda korktukları gerçekleşmediği için rahatlıyor, bu toplantıda daha tedbirsiz ve gevşek davranıyorlardı. Nitekim zorbaların saraya gelmesi sırasında çok ilginç bir olay cereyan ediyordu. Patrona Halil, İstanbul Kadısı Deli İbrahim Efendi ile birlikte saraya gelirken Deli İbrahim'in naibi Kutsizade kurulan tuzağı haber alıyordu. Derhal bir pusula yazarak sadık bir adamına veriyor, patronu Halil'e ulaştırmasını söylüyordu. Pusulayı getiren şahıs Ağa Kapusu, Paşa Kapusu gibi çeşitli yerleri dolaşıyor, nihayet patron Halil'i bularak kendisine veriyordu. Patrona pusulayı alıyor fakat bir iltimas talebi olduğunu düşünerek okumadan cebine atıyordu. Kadı İbrahim Efendi naibinin gönderdiği tezkerede ne yazdığını birkaç kez patronaya soruyor, ısrarla pusulayı okumasını istiyordu. Deli İbrahim sual eder, kim bu tezkere kimdendir? Derler kim, senin naibin Kutsizade'dendir dedik de getir göreyim demiş. Patrona cevaben demiş, kimle göresiz bellidir, ol dahi bir paye ister. Hele şimdi bu işi evvel bir surete koyalım da, badehu ol dahi vücut bulur dedik de elbette getir görelim dedikçe ol dahi vermemiş. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 57. Deli İbrahim Efendi'nin tüm ısrarlarına rağmen pusulayı okumayan ve okutmayan patrona Halil az sonra toplantıya katılmak üzere sarayın ikinci avlusuna giriyordu. Zorba reisleri saraya girerken beraberlerinde gelen muhafızları da sarayın birinci avlusuna misafir edilmek üzere içeri alınıyorlardı. 10 kişilik bir serden geçti grubu da ikinci avluda bekletiliyordu. Böylece Babüs Saadelerin içeri sadece zorbaların elebaşıları girebiliyor, bunların sayısı da 5-6 kişiyi geçmiyordu. Elebaşılar doğrudan doğruya Revan Kasrı ile Sünnet Odası'nın bulunduğu yere götürülüyordu. Bu sırada geçtikleri yerlerin ve dairelerin kapıları derhal sımsıkı kapatılıyordu. Gerekçe olarak da görüşülecek konuların önemi, mahremiyeti ve devlet sırrı niteliği taşıması gösteriliyordu. Zorbaların katledilmeleri için en uygun yer olarak sünnet odaları seçilmiş bulunuyordu. Zira burası sarayın tam ortasında yer alıyordu. Dolayısıyla dışarısıyla hiçbir teması bulunmuyor, sesler bile duyulmuyordu. Toplantıya katılacak olan devlet erkanıyla zorbalar yerlerini alıp gerekli hazırlıklar tamamlanınca toplantı başlıyordu. Önce İran seferiyle ilgili konular önemi ve özelliği nedeniyle görüşülüp karara bağlanıyordu. Hemen ardından patronu Halil ile Muslu Beşe'nin talep ettikleri devlet memuriyetlerinin verilmesi konusu ele alınıyordu. Sadrazam bir konuşma yaparak padişahın patronu Halil'e Rumeli Beylerbeyliğini, Muslu Beşe'ye Anadolu Beylerbeyliğini, Yeniçeri ağası Kel Mehmet Ağa'ya ise 3 tuğlu bir vezirlik vererek kendilerini İran seferine memur ettiğini açıklıyordu. Ayrıca Zülali Hasan Efendi'ye de birer tuğlu vezirlik ihsan edildiğini bildiriyordu. Sıra vezirlerin atanmaları nedeniyle hilat giydirilmelerine geliyordu. Ne ki patronu Halil sadrazamlığına karşı olduğu silahlar Mehmet Paşa'nın elinden hilat giymek istemiyordu. Bir başka ifadeyle bu durumu vesile yaparak daha önce Kaplan Gira ile sağladıkları mutabakat doğrultusunda padişahın huzuruna çıkmak ve atama konusunu kendisiyle görüşmek istiyordu. Taraflar arasında yapılan görüşme sonucu nihayet bu hilatların Sultan Mahmud'un huzurunda verilmesi kararlaştırılıyordu. Patrona İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 177. Bu sırada sünnet odasında bir hareket ve kaynaşma meydana geliyordu. Bir tarafta zorbalar padişahın huzurunda hilat giymeye hazırlanıyor, diğer tarafta ise gizli örgütün silahşörleri gerçekleştirecekleri kanlı eylemin bekleyişi içinde sabırsızlanıyordu. Bu kaynaşma ve heyecanlı bekleyiş pehlivan Halil Ağa'nın bizzat padişahın verdiği emirle ortaya çıkması sonucu yeni bir görünüm kazanıyordu. Önceden verdiği emir çerçevesinde sağa sola gizlenmiş olan tepeden tırnağa teçhizatlı silahşörler süratle zorbaların üzerine atılıyordu. Böylece patronu Halil, Muslu Beşe ve diğer zorba reisleri uğradıkları saldırı karşısında şaşkınlığa uğruyorlardı. Üstelik padişahın huzuruna girerek hilat giymeye hazırlandıkları için de silah taşımıyorlardı. Patrona üzerinde küçük bir hançer bulunduruyordu. Nitekim ilk şaşkınlığı geçince hemen bu hançerine davranıyor, pehlivan Halil'in üzerine yürüyordu. Ancak bunda başarılı olamıyor, hançeri tutan kolu bir kılıç darbesiyle kopuyordu. Hemen ardından ikinci bir kılıç darbesiyle başı gövdesinden ayrılıyordu. Patronanın akıbetini dehşet içinde izleyen Muslu Beşe hiçbir direniş teşebbüsünde bulunmuyordu. Korku içinde üzerindeki kürke sarınarak başına gelecekleri büyük bir kadercilikle beklemeye koyuluyordu. Bu sırada Canım Hoca Mehmet Paşa Yeniçeri ağası Kel Mehmet Ağa ile boğazlaşıyordu. Bu boğuşma sonucunda Paşa Yeniçeri ağasını katlediyordu. Tüm bunlar cereyan ederken ortalık tam bir kan gölüne dönüyordu. Muslu Beşe ile birlikte 3 zorba başı ilk anda saf dışı ediliyordu. Manzara karşısında panikleyen diğer zorbalar Sekbanbaşı Urlu Murtaza Ağa, Çavuşbaşı Derviş Mehmet Ağa, Ulema'dan Zülali Hasan Efendi ve İstanbul Kadısı Deli İbrahim Efendi diğer bazı arkadaşlarıyla birlikte hiçbir direniş göstermeden teslim oluyorlardı. Bu zorbalardan Çavuşbaşı Derviş Mehmet Ağa hemen orada öldürülüyordu. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 57-58. Zülali Hasan Efendi, İstanbul Efendisi Abdullah Efendi, Deli İbrahim, Murtaza Ağa sürgüne gönderiliyordu. Ancak Zülali Efendi ile Abdullah Efendi yine de canlarını kurtaramıyorlardı. Bunlar bir kadırgaya bindirilerek Marmara Denizi'ne açılıyor, giderken yolda öldürülüyor, cesetleri de denize atılıyordu. Unutmamak gerekir ki Zülali Efendi Arnavutlu ve İstanbul'da öldürülmesi patronunun katli nedeniyle zaten müteyakkız bir duruma gelen Arnavutlar arasında daha büyük infial ve tepkilere yol açabilirdi. Ancak katliam bu zorbaların öldürülmesiyle sınırlı kalmıyordu. Elebaşıları muhafızlığını yaparak sarayın ikinci avlusunda bekleyen ve sayıları onu bulan zorba yamakları hilat-ı fahire giydirileceği gerekçesiyle birer birer içeri alınıyorlardı. Bunlara karşı hazırlanan silahşörler sünnet odasının önünden arz odasının yanına geliyor, burada gerekli hazırlıkları yapıyorlardı. Nihayet Küçük Çavuş adlı bir saray ağası Babü Saade'yi açarak orada bekleyen zorbalara şark seferine memur edildiklerini söylüyor, hilat giydirilmek üzere üçüncü avluya geçmelerini istiyordu. Serden geçtilerin harem tarafına alınarak Babü Saade'nin güvenli bir şekilde kapatılmasından sonra durum bir anda değişiyordu. Silahdar Bekir Ağa zorbalara yüksek sesle hitap ederek bundan böyle Yeniçeri ağasının değişmiş olduğunu, yeni ağanın Muhsinzade Abdullah Paşa olduğunu duyuruyordu. Sonra da buyurun elini öpün diyordu. Zorbalar içinde bulundukları durumun ve düştükleri tuzağın vehametini o zaman fark ediyorlardı. Bunun üzerine kılıçlarını çekerek vuruşmaya başlıyorlardı. Ancak bunlar reislerinden farklı olarak silahlı durumdaydılar. Nitekim içlerinden biri tabancasını çekerek Abdullah Paşa'ya ateş ediyordu. Bunun üzerine taraflar arasında tam anlamıyla kanlı bir boğuşma ve boğazlaşma başlıyordu. Badehu pusuda tersaneli ve cebeci ve topçu ve itaat üzere olan Yeniçeri ve Bostancı birden üzerlerine aç kurt gibi üşüşüp, kıtal ve cenk ve cidal olup, çünkü mukaddeme kapılar bağlıydı, bir yer yok idi, kim zorbalar firar ede. Abdi Tarihi, adı geçen eser sayfa 58. Bu kanlı boğuşma sırasında silahdar Bekir Ağa, Küçük Çavuş adlı saray ağasıyla Halil Ağa'nın iki adamı yaralanıyordu. Patron isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 178. Ancak zorbalar daha büyük kayıplar veriyor, sonunda sağ kalabilenler teslim oluyordu. Birinci avluda bekleyen muhafız zorbalar ise durumu son anda öğreniyor, bir kısmı direnirken bir kısmı da kaçıyordu. Böylece saraya giden zorbalar ortadan kaldırılıyordu. İçeride bunlar yaşanırken sarayın dışında da büyük bir halk topluluğuyla zorbalar merakla bekleşiyordu. Aradan çok uzun bir süre geçmesine karşın zorba reisleriyle muhafızlarının saraydan çıkmamaları dışarıdaki yandaşlarını meraklandırarak endişelendiriyordu. Zorbalar bu nedenle ikircikleniyor, yavaş yavaş ve gruplar halinde sarayın birinci kapısının önünde toplanmaya başlıyorlardı. Nihayet vaktiyle Nevşehirli damat İbrahim Paşa ile bunun damatları Ketuda Mehmet Paşa ve Kapudanı Derya Mustafa Paşa'nın cesetlerinin çıkmış olduğu Bab-ı Hümayun'dan bu defa patrona Halil, Muslu Beşe, Mehmet Ağa ve Murtaza Ağa gibi diğer zorba reislerinin naaşlarını taşıyan arabaların çıktığı görüldü. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 179. Sarayın kapısında bekleşenler manzara karşısında o denli büyük bir korkuya kapılarak kaçışıyorlardı ki zorba başılarının cesetlerini ortadan kaldıracak bir adam bile bulunamıyordu. Bununla birlikte cesetler yeni olayların patlak vermemesi ve nedeni olmaması için sokaklarda fazla dolaştırılmıyor, teşhir edilmiyordu. Bu sırada yönetim hemen şehre tellallar çıkarıyordu. Bunlar çarşılarda ve bedestende padişah tarafından gönderildiklerini aykırıyor, ortalığı karıştıran ve haydutluk yapan zorbaların tamamının feci bir akıbete uğradıklarını duyuruyordu. Ayrıca her kim dükkanını kapar ise bila aman dükkanı önüne sarp olunur, asılır diyorlardı. Ayrıca padişahın emri olduğu çarşı, pazar ve mahallelerde, kısacası nerede bir zorba varsa derhal yakalanarak ağa kapısına teslim edilmelerinin gerekliliğini ilan ediyorlardı. Abdi Tarihi, adı geçen eser sayfa 58. Sultan Mahmut olayların henüz başlangıcında, yani patrona ile iki yandaşının katledilmesinin hemen ardından yeni atamalar yapıyordu. Bu çerçevede Muhsinzade Abdullah Paşa Yeniçeri ağası oluyordu. Pehlivan Halil Ağa Kulketü Dağlığı'na getiriliyordu. Haseki Abdurrahman Ağa Sekbanbaşılığa tayin ediliyordu. Deli Hüseyin Ağa 17 bölük ile çorbacı oluyor, Samsoncu Başılığa da Gürcü İsmail Ağa atanıyordu. Sarayda cereyan eden kanlı olayların hemen ardından Gürcü İsmail Ağa beraberindeki adamlarıyla birlikte İstanbul'da zorba avına çıkıyordu. Sabahlara kadar zorba haşere kovalayan ağa ile adamları buldukları yerde hemen katlediyorlardı. Ayrıca şehirde ağanın adamları münferit olarak da kol geziyor, bunlar yine tamağı hame düşüp ele gireni tıraşa başlıyorlardı. Abdi Tarihi, adı geçen eser sayfa 59. Buna rağmen çok sayıda külhan beyi, ocaklı, esnaf, zorba, asi ve Arnavut dellak yakayı kurtarmayı başararak kaçıyordu. Bunlar İstanbul'un izbe köşelerine, batakhanelerine veya yoldaşları olan dervişlerin arasına çekilip saklanıyor. Kimi dergah, tekke ve zaviyelere gizleniyorlardı. Bazıları ise bir süre için şehri terk ediyor, uzaklara gidiyordu. Nitekim ortalık yatışıp da merkezi otörde yeni bunalıp ve zafiyetlere yuvarlanınca birer ikişer yeniden toplanmaya, gizliden gizliye örgütlenmeye başlıyorlardı. Olaylardan sonra padişah Kaplan Giray'a İstanbul'da istediği kadar kalabileceğini ve yine istediği zaman tayin edildiği Kırım Hanlığı'na gidebileceğini söylüyordu. Yine olaylardan bir süre sonra sadrazam değişiyor, zorbaların ortadan kaldırılmasına başrolü oynayanlardan Kabakulak İbrahim Paşa sadaret makamına tayin ediliyordu. Arnavut usulü siyasi intikam. Bu dönemde Kabakulak İbrahim Paşa'nın zorba haşere takımına karşı önlem almakta deneyimli bir devlet adamı olması ve sadarette bulunması Sultan 1. Mahmut ve imparatorluk bakımından büyük bir şans oluşturuyordu. Zira patronu Halil'in hayattayken tehdit amacıyla söylediği kendisine ve adamlarına bir şey olması halinde payitahttaki 12 bin Arnavut'un ayağa kalkacağı iddiası gerçekleşiyordu. 1730 yılında İstanbul'da yaşayan Arnavutların sayısı şehrin nüfusunun öşrü miktarı yani onda biri civarında bulunuyordu. Bu miktar azımsanmayacak bir kitle anlamına geliyordu. Bunların önemli bir kısmı özellikle hamamlarda dellaklık, kaldırım işçiliği, sakatatçılık, hamam külhanlarında yatıp kalkarak külhan beylik vesaire gibi işler yapıyor, kitlesel olaylarda da aktif roller oynuyorlardı. Dolayısıyla soydaşları ve hatta hemşehrileri olan patronu Halil ve diğer Arnavut zorbalarıyla birlikte hareket ediyorlardı. Vaka Nüvi Supi'ye göre bunlar Kefere-i Müslim-i Numa, Müslümanlaşmaya eğilimli Arnavut taifesi idiler. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, adı geçen eser cilt 4 sayfa 21. Sayıları binleriyle ifade edilen Arnavutların önemli bir kısmı patron Halil ile birlikte hareket ediyor, zorbalık yapıyor, yağmalara katılıyor, soydaşlık, hemşehrilik ve hatta kabiledaşlık, aşiretdaşlık dayanışması içinde hep birlikte eylemlere girişiyorlardı. Bunlar sadece merkezi otoriteye karşı değil, payitaht halkını oluşturan diğer unsurlara karşı da son derece disiplinli bir iç dayanışma gösteriyorlardı. Kısacası İstanbul'daki Arnavutlar, mafyos Arnavut toplum yapısının bütün ilkelerini sahiplenerek burada da sergiliyor, kendilerinden olmayanlara ve merkezi otoriteye karşı şiddet kullanmaktan geri durmuyorlardı. Bu Arnavutlar, imparatorluğun başkentinde toplumu oluşturan diğer unsurlarla eşit haklara sahip bir unsur gibi değil de, iç disipline en üst düzeye ulaşmış güçlü bir gizli örgüt gibi hareket ediyorlardı. Patronu Halil'in bu denli etkili olması da zaten bu iç dayanışma ve disiplinden kaynaklanıyor, sonuna kadar da devam ediyordu. Dahası patronu Halil'in sarayda pusuya düşürülerek öldürülmesi ve yandaşı olan diğer Arnavut zorbalara ait cesetlerle birlikte cesedinin 3. Ahmet Çeşmesi'nin taşları üzerine teşhir edilmesi cahil Arnavut toplumunu çileden çıkarıyordu. Mafyos dayanışma içindeki Arnavutlar tepkilerini başta korku olmak üzere çeşitli nedenlerle hemen ortaya koyamıyorlardı. Ancak geçen süre içinde bu zorbalar patronu Halil'in öldürülmesiyle birlikte özellikle madden neleri yitirdiklerini görüyorlardı. Artık hiç kimse Arnavutların önde gelenlerine patronunun yaptığı gibi bol keseden mansıp ve makam dağıtmıyor, dağıttırmıyordu. Değil yeni ayrıcalıklar kazanmak, ellerindeki ayrıcalıkları ve saygınlıkları bile birer birer yitiriyorlardı. Hamam külhanlarında, bekar hanlarında, izbe köşelerde yatıp kalkan Arnavutlar kendilerini sahipsiz kalmış hissediyorlardı. Artık onları koruyup kollayan, varlıklı devlet ricalini soyup da servetlerini onlara dağıtan, onları devlet kadroları karşısında saydıran zorba otoritenin yok olması an be an yüreklerine daha fazla işliyor, bilinçlerindeki isyan ateşini durmadan körüklüyordu. Üstelik feta saydıkları patronayı yitirmekle kalmıyor, Muslu Beşe, Zülali Hasan Efendi gibi soydaşlarını, koruyucularını da kaybetmiş bulunuyorlardı. Bu boşluğu ancak yeniden mafyos Arnavut dayanışmasını ve gücünü sergileyerek ve herkese kabul ettirerek doldurabileceklerini düşünüyorlardı. Onlar öncülük edip merkezi otoriteye karşı yeniden harekete geçtikleri takdirde, tıpkı patrona olayında olduğu gibi yine diğer haşere zorba ve evbaş takımının kendilerini izleyebileceğini, hatta ocaklardaki Arnavut zorbaların hemen kendilerine katılacaklarını hesaplıyorlardı. Kaldı ki patrona ile yandaşlarının tasfiyesi sırasında kaçarak canlarını kurtaran kılıç artığı zorba, haşere, külhan beyi de bunların arasına sığınmış bulunuyordu. İstanbul'un haracını toplamaya, yağmaya, soyguna doymayan bu takım ayaklanmaya ve kava kuvvete eğilimli, cahil bir kitle oluşturan Arnavutları kışkırtarak eyleme geçiriyorlardı. Hemra göre olaylar 24 Mart 1731, Vaka Nüvi Supi'ye göre ise 27 Ocak 1731 gecesi başlıyordu. Patronu Halil'in öldürülmesinden yaklaşık 2 ay sonra yönetim Hospodor adlı Arnavut kökenli eski bir asiyi yakalayarak asıyordu. Godfrey Godwin adı geçerser sayfa 206. Harekete geçen soydaşları ve yandaşları özellikle patronanın kan davası iddiasında bulunarak öldürülenlerin kanını yönetimden istiyorlardı. Kendilerinden öncekiler gibi onlar da harekete çarşıyı, pazarı ve bedesteni yağmalayarak başlamayı amaçlıyor, planlıyorlardı. Zorbaların sayısı 1500 kişi civarındaydı. Liderliklerini de Kara Ali ve Derviş Gonca adlı Arnavutlar yapıyordu. Önceden kararlaştırdıkları gibi gece vakti toplanıyor, ağa kapısını basıyorlardı. Burada Yeniçeri ağası Abdullah Paşa'yı kolundan yaralıyor, o durumda yanlarını alarak kaçıyorlardı. Diğer taraftan ağa kapısındaki imalatçılarla bazı cebecileri de yanlarında götürüyorlardı. Zorbalar hareketin başlamasıyla birlikte hızla çoğalıyor, yeni katılımlarla sayılarını arttırıyorlardı. Bu arada sipahi çarşısını, bit pazarını ve veznecilerdeki dükkanları kırıp döküyor, yağmalıyorlardı. Bu yağma sırasında bol miktarda silah ele geçiyor, teçhizatlanıyor ve vurucu güçlerini arttırıyorlardı. Bu arada topluluk bilinen bayraklarını da tekrar ortaya çıkarıyordu. Bunlar Eyüp, Tophane ve Fatih'in Hırkayı Şerif semtlerine kollar halinde bayraklar göndererek halkın kendilerine katılması yönünde çaba sarf ediyor, kışkırtmacılık yapıyorlardı. Sadrazam Kabakulak İbrahim Paşa olayları duyar duymaz yakından izlemeye başlıyordu. Ancak hemen harekete geçmiyor, sabah olmasını bekliyordu. Nitekim güneş doğarken sancak-ı şerifi çıkarıyordu. Bu sırada sarayda eli silah tutan herkes, hademeler, baltacılar, bostancılar, cebeciler ve sair sancağın etrafında toplanarak vuruşmaya hazırlanıyordu. Nihayet ikindi vakti yürüyüş başlıyordu. Bu arada şehrin her tarafında zorbalara karşı sancak-ı şerifin açıldığı haberi yayılıyor, halkın mücadeleye fiilen katılması isteniyordu. Ahali-i şehir zaten eşkıyadan müteneffer idi, silahını kapan saraya toplandı. Osmanlı Tarihi Ahmet Rasim adı geçen eser cilt 2 sayfa 849. Özellikle tepki gösterenler arasında zorbalar tarafından yağmalanan esnaf başı çekiyordu. Bunlar artık zorba haşere evbaş takımına haraç ödemek ve can korkusu altında yaşamak istemiyordu. Bu katılım Kabakulak İbrahim Paşa'yı cesaretlendiriyor, zorbalara karşı daha güçlü ve kararlı hareket ediyordu. Sadrazam İbrahim Paşa sancak-ı şerif ile beraber divan yolunu izleyerek Bayezid'de Okçubaşı tarafına geliyordu. Burada karşısından 150 kişilik bir baldırı çıplak grubu çıkıyordu. Bunlar sadrazam ile çevresindekilere karşı şiddetle direniyor, silahla karşı koyuyorlardı. Bu sırada Zeynek adlı bir zorba sancak-ı şerife ateş ediyordu. Sancak-ı şerife karşı girişilen bu saldırı sadrazamın çevresindekileri son derece heyecanlandırıyordu ve kızdırıyordu. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı adı geçen eser cilt 5 sayfa 218. Nitekim sadrazamın yanında yer alan zeamet sahiplerinden Kayın Ahmet Ağa, beraberindeki adamlarıyla zorbaların üzerine hücum ediyor, zorbalar talimhane kapısından kaçarak dağılıyor, yakalananlar ise katlediliyordu. Bu sırada zorbaların bir kısmı da et meydanına iniyordu. Yeni odaların önünde toplanıp bekleşen ocaklıların kendilerine katılması için çaba sarf eden zorbalar bunda başarılı olamıyorlardı. Zira daha önce patrona ayaklanmasına katılmış olan ocaklar şiddetle cezalandırılmış ve gözleri korkutulmuş bulunuyordu. İsyana katılmış olan Yeniçeriler de yakalanıp boğduruldu ya da zindana atıldı. Venedik Balyosu'nun belirttiğine göre ayrıca İzmir'den gönderilen Yeniçeri kellelerinde halka sergilenmesi hiçbir sorun yaratmadı. Godfrey Godwin adı geçen eser sayfa 205. Kaldı ki ocaklar hem Sultan 1. Mahmut ile iş başına getirdiği yöneticilerin acımasızlığı karşısında silmiş, hem de dağıtılan ulufe ve culustan memnun kaldıkları için bir kenara çekilmiş bulunuyorlardı. Dolayısıyla daha önce yaptıkları gibi zorbaların yanında yer alıp da cezalandırılmak yerine bu kez olayları uzaktan izlemeyi tercih ediyorlardı. Zorbaların çaresizliğini görünce de padişahın safında yer alarak asilerin ikinci girişimini başarısızlıkla sonuçlandırıyorlardı. Bu nedenle ayaklananlar adeta ortada kalıyor, bu kez sadrazam ile yönetime bağlı kuvvetler gereken önlemleri zamanında alabiliyordu. Hele bir de sadrazamın sancak-ı şerifi açmasına karşılık zorbaların sancak-ı şerife karşı mütecaviz davranması, koşulların hızla asiler aleyhine dönüşmesine neden oluyordu. Reşat Ekrem Koçu'ya göre İstanbul'da her gün 300-400 civarında Arnavut zorba katlediliyordu. Kıyama iştirak ettikleri sabit olanlardan her gün 300-400 kişi şehrin muhtelif yerlerinde asılarak idam edildiler. Bir hafta içinde 2500 adam asıldı. Patrona Halil, Reşat Ekrem Koçu adı geçen eser sayfa 174. Öldürülenler arasında Kara Ali ve Derviş Gonca da bulunuyordu. Bu arada İsmail Hami Danışmen'de göre katledilenlerin sayısı 15 bin kişiyi aşıyordu. Tabii nihayet imha edilmişler ve İstanbul sokaklarında 15 bin maktul bırakmışlardır. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi adı geçen eser cilt 4 sayfa 21. Sultan Mahmut zorbalar karşısında uyguladığı kararlı politikalar ve başta sadrazam olmak üzere yeni yöneticilerin dirayetli davranışlarıyla duruma hakim oluyordu. Bundan yararlanan padişah derhal kapıkulu ocaklarını el atıyor, ümera içinde zorbalara yardımcılık ve teşvikçilik yapanları görevden uzaklaştırıyor, çoğunu sürgüne gönderiyordu. Orduya yeniden ocak ağaları tayin ediyor, ocaktaki disiplini sağlayacak bir kadro ve düzen tesis etmeye çalışıyordu. Nitekim bu girişimleri ve amaçları çerçevesinde orduya hitap eden şu hattı Hümayun'u yayınlıyordu. Siz ki dergahı muallam yeniçerileri, çorbacılar, ağalar ve odabaşılar ve eskiler ve bayraktarlar ve zabitan ve neferat kullarımsınız. Sizi selam meserrat peyyam mülükânem ile taltif ederim. Berhudar olasız. Ecdad-ı azamım zamanı saadet iktiranlarında bu devlet aleyhde nice güne hidmetiniz sipkat eylediğinden, maada hususa bu defa cülûs-u Hümayun Meymenet, azim hidmetiniz huzura gelmekle duayı hayır padişah namem'e mazhar olmuşsuzdur. Nanı nemekim size helal olsun. İmdi tarafı Hümayun Malükenem'den nasb olan ağanıza, itaat ve ocağınızın kanunu kadibine riayet edip, evvel emirde imtisal ile alemleri yoktan var eden, Allahu Azimülşan ve Peygamber Ahirü Zaman'ın emrine yerine getiresiz ve erazil ve eşkıya makulelerini işlerinize kabul etmeyip, merkezi itaat ve ubudiyette sebatkâm olasınız. Cümlenizi Cenab-ı Hakk'a emanet eylerim. Lale Devri, adı geçen eser sayfa 168. Patronu Halil olayı Ön Asya mafyoz toplum yapısı bakımından büyük önem taşıyordu. Gerçi patrona ile yakın adamları tasfiye ediliyordu. Ama bir süre imparatorluk yönetimine ve merkezi otoriteye ortak olan zorba haşere grupların paylaştığı dünya görüşü ile değer yargıları toplumsal zeminde kalıcılık ve süreklilik kazanıyordu. Bu dünya görüşü ile değer yargıları ise mafyoz bir nitelik, kimlik, karakter taşıyordu. Patrona Halil olayını mafyoz toplum yapısıyla örtüşen diğer ayağını ise ocaklılar teşkil ediyordu. Patrona Halil'in başkentte yaşattığı zorbalık deneyimine baştan sona katılarak tanıklık eden ocaklılar, zorbalarla aynı mafyoz değer yargılarını paylaşmayı öğreniyorlardı. Nitekim patrona Halil ile yakın adamları ortadan kaldırılıyordu ama bir bakıma zorba haşere ruh, kapıkulu ocakları ile tek tek ocaklarda yaşamaya devam ediyordu. Bunun bir göstergesi olarak ocakların giderek organize olan zorbalıkları 18. yüzyılın başından itibaren daha da hızlı tırmanış içine giriyordu. 17. yüzyılda daha çok siyasi, dinsel gerekçelerle ayaklanma, isyan, kargaşa, anarşi şeklinde ortaya çıkan zorbalık, 18. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra siyasi, dinsel zeminden yoksun olarak ekonomik çıkara dönük suç şeklini alıyordu. Ocaklılar her ne kadar heterodoks otorite tanımazlık bağlamında merkezi otoriteye karşı kendi otoritelerini ön plana çıkarma eğilimi gösteriyorsa da, patrona Halil olayından sonra bu eğilim çıkara dayalı adi suç işlemek üzere örgütlenme şekline bürünüyordu. Yeni oluşum merkezi otorite üzerine bu kez de mafyoz ipotek konulması anlamına geliyordu. Bir başka ifadeyle imparatorluk merkezi yönetimi kendisine karşı direniş içinde bulunan yerel otorite ile çatışırken, aynı zamanda kendisini başkentte oluşan zorba otoriteye karşı savunmak zorunda kalıyordu. Başkentte belirginlik kazanan zorba otoritenin odak noktasında ocakların yer alması durumu daha da vahimleştiriyordu. Mutlak irade merkezi otoriteyi ayakta tutabilecek alternatif bir yasal güç bulunmadığı için zorba ocaklarının otoritesini kabullenmek ve onları hoş tutmak zorunda kalıyordu. Bu durum aynı zamanda ocakların tesis ettiği zorba otoritenin benimsediği mafyoz ahlak, mafyoz hukuk ilkelerinin İstanbul'da yaşama geçirilmesi anlamına geliyordu. Kısacası patronu Halil olayı kendisinden sonraki benzer gelişme ve oluşumların nedenini teşkil ediyordu. Bu genel tablonun ayrıntıları da Ön Asya mafyoz toplum yapısının çekirdeğinde yer alan Ön Asya insanının hızla mafyoz değerleri benimseyerek yasal yaşam tarzı yerine örtülü suça dayalı mafyoz yaşam tarzını sahiplenmesi olgusu bulunuyordu. hem merkezde hem de yerelde mafyoz güç odaklarının egemen duruma gelerek yasal düzeni ve zemini yok sayması, Ön Asya insanının kendini güvenceye alabilmek için herhangi bir mafyoz güç odağının koruması altına girmesine yol açıyordu. Yasal, yasa dışı mafyoz güç odaklarının koruması altına girmeyen, giremeyen Ön Asya insanları, merkezi otoritenin kendisine sahip çıkma iradesi göstermesini bekliyordu. Ancak bu boş bir beklenti olmaktan öteye gitmiyordu. 18. yüzyıl boyunca merkezi otoriteye karşı ortaya çıkan mafyoz direnişin iki ana ayağı bulunuyordu. Mafyoz direnişin merkezdeki ayağını örtülü suç odağı durumuna gelen Ocaklılar teşkil ediyordu. Ocaklılar özellikle patrona Halil olayından sonra tam anlamıyla gemi azıya alıyor, mutlak irade yerine kendi zorba otoritelerini egemen kılıyorlardı. Mafyoz direnişin yerel ayağını ise 18. yüzyıl boyunca aralıksız yükselen ve yerel güç odağı durumuna gelen ayanlar teşkil ediyordu. Yasal, yasa dışı ayrıcalıklar elde eden ayanlar, merkezi otoritenin yerel temsilcileri konumuna gelerek Ön Asya mafyoz toplum yapısının temel unsurunu oluşturuyordu. Ön Asya'da yüzyılları kapsayan tüm bu mafyoz oluşumlar, günümüzdeki mafyoz yapılanma ve örgütlenmenin de tarihsel ve toplumsal zeminini meydana getiriyordu. Bir başka ifadeyle mafyoz mücadele ve oluşumlar, Ön Asya toplumunun en uçtaki bireyine kadar yansıma yapıyordu. Böylece hem tabandan zirveye hem de zirveden tabana doğru mafyoz değerleri, yasal değerlerin yerine yaşama geçiriyordu. Bu durum ise tarihsel sürecin doğal sonucu olarak Ön Asyalı kimliğine, karakterine ve dünya görüşüne nüfuz ederek mafyoz toplum yapısının mafyoz yaşam hücrelerini meydana getiriyordu. Bu mafyoz oluşum günümüz Türkiye'sinin devlet ve toplum yapılanmasında da bir mafyoz kimlik ve karakter olarak varlığını tüm canlılığıyla koruyordu. Patrona Halil olayı Sultan II. Osman'ın katledilmesiyle yükselen ocak ağaları ve meydan ağaları tarafından tesis edilen yasa dışılık sürecinin hem bir doruk noktasını ifade ediyor, hem de kendisinden sonra toplumsal yaşamı ipotek altına alacak olan mafyoz toplum yapısının eylem kazanması da kritik bir aşamayı oluşturuyordu. Kısacası patronu Halil, Ön Asya'daki mafyalaşma sürecinde adeta bir milat oluşturuyor, örtülü suç ile iç içe yaşamak konusunda en önemli ve çarpıcı adımı ifade ediyordu. Kitabın sonu, sayfa 552, 22 Nisan 2005.